أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 621. hadis La vahdete evhaşu minel ucbi Kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık olamaz. İnsanların şeytan tarafından aldatılmaları veya insanların kendi kendilerine şeytanlık yapmaları modellerinden biri de kişinin kendini beğenmesidir. Önce bu beğenmişliğin yanlışlığının kaynağı kişinin kendisinde beğendiği özelliklerin kendisinden kaynaklandığını zannetmesi, öte yandan bu özelliğin devamına vehmetmesi, ayrıca bunun güzel olduğu ya da değerli olduğu konusunda tartışmasız doğruya ulaştığını farz etmesidir. O zaman adam kendisini daha çok beğenir. Öyle ya, onda olan özellik neydi? Bakış, görüş, duyuş, duruş ne idiyse onu fevkalade gerçekten herkesin beğeneceği tarzda güzel beceriyordu. Öyle zannediyordu. Üstelik o bu işi kendisi yapıyordu. Ya da hatta yanılma payı da yoktu üstüne üstlük. Ondan dolayı bu adam bir başına kendisi bu işi beceren, başaran birisi olarak başkalarından ayrı bir dünya kurmalıydı ve o konuda kendisine destek olması gereken ya da kendisini bu konuda uyarmakla görevli olan da kimse olmamalıydı. İşte bu özellikler o adamı yalnız bırakacaktı. Adam kendini beğeniyorsa, kendi özellikleri sadece kendisinde ve kendinden menkulse, başkalarına böyle bir hak tanımadığından, başkalarıyla kıyas bile etmediğinden o kendi dünyasında yalnız kalacaktı. Bu da gerçekten korkunç bir yalnızlıktı. Ne dersiniz? Sizi siz eden ve size değer kazandıran özellikleriniz vardır. Bunları siz kendiniz bulduysanız kaybetmeseniz gücünüz yeter mi? Ya da yanılmasanız, bazen hata edip atlamasanız, ya da kendi kendinize bu işi sürdürürken başka mecralara gittiğini, yanılgı payının da olduğunu gördüğünüzde eyvah demeseniz, hadi belki de hakkınız var diyeceğiz neredeyse ama mümkün mü? Sizi siz eden özellikleri siz bulmadınız, onu imtihan için Allah size verdi, onları vermediği bir alanda da başkalarına daha başka güzellikler vererek onlarda farklı imtihana tabi tuttu. Yani siz kendinizi beğendiğiniz konuda aslında beğenmez taraflarınızda olduğunu unutarak siz sadece o güzel tarafınızı gündeme getirerek yanlış yapıyordunuz. Oysa başkalarında da nice güzellikler vardı. Dahası o sizin beğendiğiniz konunun çok daha güzelini başkalarında yaşıyordu. Allah'ın imtihan sorusu olarak size ulaştırdığını siz kendi kendinize kazandığınız zannederek yapayalnız bir ortam oluşturmayın. Yalnızlık sıkıntının büyüğü, dertlerin büyüğüdür elbette. Nice hastalar, nice hastalıklar görmüşsünüzdür. İsterseniz, öyle dedektif gibi araştırmadan yana değilim ama isterseniz şöyle az biraz meraklı birkaç soru verin karşıdakine. Mesela, deyin ki, 10-20 parmaklı birkaç tane elin kalbinizi zaman zaman sizin hissedeceğinizden öte sıkıştırdığını fark ediyor musunuz? Sizin yüzünüze, aptalca demiyorum ama ne dediğinizi anlamaya çalışarak dalgın bakışlarla bakıyorsa ısrar etmeyin. Geçin bir başka soruya. Kendinizi, kendi kendinize kaldığınız zaman dinleme imkanını buluyor musunuz demeyin. Çünkü o hiç kendi kendine kaldığını zannetmez zaten. Ama iyi bilin ki o her zaman herkesin içinde kalabalıklar ortasında da yalnızdır. Çünkü onu tenkit ederek, ötekini beğenmeyerek bir başkasını o yaptığı işle baş başa düşünemeyecek kadar ona yakıştırmayarak o kendi dünyasına dönüyor zaten her an. Öyleyse gelin insanları oldukları gibi ortamda Allah'ın onları öylece imtihana layık gördüğünü bilerek değerlendirin, kabullenin. Ben hoşgörüden söz etmiyorum. Yani o adam sarhoş, diğer adam berduş. Ya da bir başka adam serkeş, bir başka adam kendinden geçmiş. Birisi hırsız, birisi arsız. Aman efendim, bu tür insanları da böyle hoş görelim anlamına söylemediğime inanıyorum. Ama Allah'ın herkesi kendisine layık bir biçimde imtihan ettiğini biliyor. Onları o imtihan ortamında öylece hoş görüyorum. Yani hoş görmekse elbette, ancak soruları hoş görüyorum. Yani Allah onu öylece imtihan ediyor. Birisini hastalıkla, birisini hastasızlıkla ya da birisini sağlamlıkla, birisini çürüklükle imtihan ediyor Allah. Öyleyse ben de onların bu imtihan sorularını güzel buluyor ve benimki en güzeldir demiyorum. Benim ana sorum, benim baba sorum, benim evlat sorum, benim mal sorum, benim melal sorum, benimki hepsinden daha güzel demeye kimin hakkı var? Öyle olunca insan yapayalnız kalıverir elbette. Ve mesela şahsen ben kendi kendime, eğer ben dışımdaki insanların ben gibi olmaları şartıyla onlarla diyalog kuracak olsaydım, yapayalnız kalmaya mahkum olmazdım da ne olurdu netice? Tekrar okuyorum. La vahdete evhaşu minel ucub. Kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık olamaz. 622. La vera'a kelkeffi. Kötülükten vazgeçme gibi bir sakınma, yani vera olmaz. Kötülükten sakınacaksınız. Peki iyilik yapmayacak mısınız? Onu zaten yapıyor idiydiniz. Ön bilgisinden hareket ederek söylüyorum. Yani mesela yemek için davetiye çıkardınız arkadaşlarınıza, gelin dediniz, falan gün falan zaman falan mekanda ben size yemek ikram edeceğim. Yani sizin böyle bir sofraya, yani yemek diye ikram edeceğiniz o ortama ekmek ve su da koyacağınızı taahhüt etmeniz gerekir mi? O zaten onsuz olmaz. Yani o olmazsa olmaz bir şart değil mi? Dolayısıyla bir insanın vera sahibi olması için zaten iyilik yapması gerekecek. Yani elbette imanı olacak, İslamı olacak, namazı olacak, okuması olacak, yazması olacak, yani hayattan haberi olacak, yani vahiyden haberi olacak, ahiretten ve dünyadan bu anlamda haberdar olacak, ama kötülüklerden vazgeçme endişesi olacak. Yani kötülükler var ya, yanlışlar var ya, vahyin belirlediği, aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz, yani Kur'an ve sünnetin bize haber verdiği, bunlardan Allah razı olmaz, bunları Allah sevmez denilen birimler var ya, onlardan elinizi eteğinizi çekeceksiniz, işte bu en güzel veradır. Yani insan kendi bildiği kadarıyla yapmaya başlayınca veranın en güzeline ulaşacağına inanıyoruz. Kötülükten vazgeçmek gibi bir sakınma, yani vera olmaz. Arapça şekliyle la vera kelkeffi. 623. La hicrate ba'del feth. Velakin cihadun ve niyetun ve izestun firtum fenfiru. Lemma nezelet hazihil ayetu iza ca'e nasrullahi vel fethu qara'aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta khatemaha ve kal ana hayyizun ve ashabi hayyizun la hicrate ba'del fethi velakin cihadun ve niyye. Fetihten sonra hicret yoktur. İzâ câe nasrullâhi vel fetih, yani Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman, ayetleri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi sonuna kadar okudu ve şöyle dedi: ben buradayım, yerimdeyim, ashabım da burada. Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Size saldırıldığında siz de hücum edin. Bir başka ifadeyle, savaş için seferberlik ilan edildiğinde bu çağrıya uyun ve savaşın. Hicret, İslam'ın önerdiği, Müslümanca yaşamanın kurallarından biridir. Namaz gibi, abdest gibi gereklidir. İmandır, İslam'dır, ihsandır. Hicret, hatta aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz, bunların en güzellerinden, en gözdelerinden biridir. Birbirine ilintili ve bağlantılı bir yorumdan alıyoruz. Yani İslam nedir? Tarif ediyor aleyhissalatü vesselam. Peki onun en hayırlısı imandır. İman nedir? Tarif ediyor aleyhissalatü vesselam. Peki onun en eftali, en hayırlısı nedir? O da hicrettir buyuruyordu. İşte bu anlamda hicret, insanın kötülüklerden, haramlardan, yasaklardan, Allah'ın azap ve gazabına sebep olacak, rızasını kazanmaya engel olacak şeylerden uzak durması demektir. Peki, bir bölgeden bir bölgeye geçiş anlamına, gönlümüze, kafamıza yerleşmiş bir hicret mantığı vardır fakat derseniz, yani hicret denilince siz, hiç düşünmeden, kendiliğinizden, kimseye sorma ihtiyacı olmadan Mekke'yi ve Medine'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta biraz daha bilgilenmiş durumdaysanız, Sevir Dağı'na kadar çıkabilirsiniz. Orada Aleyhissalatü Vesselam, yanında Ebu Bekir Efendimizle beraber, gerçekten tereddüt içinde bir bekleyiş zannedersiniz. O dıştan yansıdığı kadarıyla size öyle gelebilir ama beklemesi gerekenler Ebu Bekir Efendimiz ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz olunca onlar bir başka bekleyişle beklerler. Peygamberine Allah söylemiştir de beklemişler olarak inanabilirsiniz. Sonra oradan ayrılan bu iki dost Medine'ye doğru yola çıkarlar derken arkalarından yetişmek için onları yakalamak için çabalayanların tüm uğraşları boşa gittiği bu hareket planından sonra Medine yakınlarında Kuba, Cuma namazının ilk eda edildiği yer ve sonra da Medine'ye varış. Bilirsiniz bu hareketleri. Peki ama neden hicretin ilk tarifinde bütün bunlara yer yok diye soru aklınıza gelebilir. Evet, hicretin aslında kötülüklerden uzaklaşmak, Aleyhissalatü Vesselam'ın tabiriyle el-muhaciru men hecera ma nehallah diye tarif ediyordu. Önce hicret kelimesiyle bunlar akla geliyor. Yani muhacir, hicret eden, Allah'ın yasaklarından uzaklaşan kişidir. Allah'ın haramlarından, Allah'ı razı etmeyecek amellerden uzaklaşan kişidir. Onlardan hicret asıldır. Hicretin asıl anlamı budur. Ama eğer bir bölgede, bir mekanda, bir toplumda, bir ortamda bu kesinlikle mümkün olmazsa, bu anlaşılmışsa, o zaman mekan değişikliği gerekir. İşte Müslümanlar da Mekke'de Allah'ın yasaklarından hicret ede gelmiştiler de sonunda bu Mekke'de mümkün olmaz boyutlara ulaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izni ve gözetimiyle Müslümanlar hicret etmeye devam ettiler. Sonunda sıra aleyhissalatü vesselama geldi. O da hicret etti. Arkasından hicret devam etti. Sonunda Mekke fethedildi. Yani sahabenin ayrılmak zorunda olduğu belde aleyhissalatü vesselam ve sahabe tarafından fethedilince artık oradan daha iyi Müslümanlık yaşamak için hicret ettikleri Medine'ye gitmeleri gerekmezdi. Çünkü artık Mekke'de böyle bir ortam, böyle bir durum, böyle bir sıkıntı kalmamıştı. Onun için denilir ki la hicrate ba'del fethi. Yani Mekke fethedildikten sonra idâ câe nasrullâhi vel feth ile de bu kelime kullanılarak fetih gerçekleştikten, Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştikten sonra artık tekrar insanların yine Medine'ye gitsek, peygamberin yanı başında dursak diye hicret etmeleri gerekmeyecekti. Mekke'de de Müslümanca yaşama imkanı vardı. Bu, Mekke'den Medine'ye gitme zorunluluğunun bitmesi anlamına gelmesi yanında artık peygamber için, onunla beraber olmak için yurdunu yuvasını bırakıp muhacir olma, şerefine nail olma imkanı da bitti demektir. Bu da olayın bir başka yönü. Ama buna rağmen cihat vardır, velakin cihadun, bir de valiyetün niyet vardır. Yani aynı durum olsaydı ben de giderdim. Ya da canımı, malımı, hayatımı, her şeyimi Allah'a kulluk yolunda, İslam'ın hayata hakimiyeti yolunda feda etmeye hazırım. Ben bu niyetteyim anlamında cihat ve niyet olmalıdır. İşte böyle bir durumda bu niyeti taşıyan Müslümanlara ya da cihat niyetini, hicret niyetini taşıyan Müslümanlara eğer ve idestün firtum bir çağrı olursa, seferberlik ilan edilirse, savaş için bir çağrıda bulunursa o zaman fenfiru, onlar da aynen hücum etmeliler, savaşmalılar. Yani birileri onlara saldıracaksa, birileri onların Müslümanlığını yok etmeye çabalayacak ya da bunun için savaş ilan edecekse Müslümanlara da düşen savaştır ve karşı hücuma geçmeleridir. Tekrar okuyorum. La hicrate ba'del fetih, velakin cihadun ve niyye, ve izestün firtum fenfiru. Lemma nezelet hazihil aye, izâ câe nasrullâhi vel fetih, qara'aha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hatta khatemeha ve kal, ene hayyizun ashabi hayyiz. La hicrate ba'del fetih, velakin cihadun ve niyye. Fetihten sonra hicret yoktur. İdaca enasullahi vel fetih, yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman mealindeki ayetler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi sonuna kadar okudu ve şöyle dedi: ben buradayım, yerimdeyim, ashabım da burada. Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Size saldırıldığında siz de hücum edin. 624. La hicrate fevka thalathin. Dargınlık 3 günden fazla olmaz. Aynı kelimeyi bu sefer insanların birbirinden ayrılmaları şeklinde kullanılmış. Yani sen kardeşinden, o arkadaşından, birisi anne babası, birini evladından, birisi tanıdığı bildiğinden, yani bir Müslüman diğer Müslümandan, eğer ayrı düşecekse, küs olacaksa, dargın duracaksa bu en fazla 3 gün olacaktır. Bu kuraldan ben 2 hüküm anladım. 1. İslam dini insanın insanlığını unutmadan hüküm koyan bir dindir. İnsan fıtraten birdenbire fevri bir hareketle darılan, küsen, bozulan, kırılan bir varlıktır. Siz onun bu özelliğini yok farz ederek kural koymayın diyor sanki Allah. Evet, İslam dinine göre aslında darılmak, küsmek, gücenmek iyi değildir. Müslüman, Müslümanı affedecektir. Onun iyiliğini isteyecektir. Ya da senin darıldığın, küstüğün adam için şöyle bir düşünsene diyecektir İslam dini. O senin hayrına söylemektedir. Yani hain değilse sen ona kırılmayacak, küsmeyeceksin. Ama buna rağmen insan insandır ve birdenbire fevri bir hareketle onun hayrını şerrini düşünmeden küsebilir. Olsun. Ama ikinci yönüyle bu kuraldan ben şunu anlıyorum. İnsan insan olarak evet küsebilir, buna izin vardır, fakat bu 3 günden fazla olmamalıdır. Demek ki insan insanlığı gereği, insan olduğundan dolayı diyelim küstü, küsmesin ama hadi o gün barışmadıysa ikinci gün neyse değilse üçüncü günü geçmesin. Yani mutlaka 3 gün içinde o onu mutlaka kardeşi bilsin, gitsin, kucaklasın ve barışsın. Peki ama madem 3 gün sürecekti neden mi küstü? Bu da hayatın cilvesi. Olsun o kadar, insanlar bazen küsecekler. Peki ama 3 günden fazla küsmeler de var mı ki acaba? Yani İslam dini bunu böyle dedi diye dahası olmaz mı ki? Bir hatıramı nakledeyim. Ben bazen kendilerine nazlanma makamındaysam yüksek dinciler dediğim ilahiyatta hocalar olur. Onlardan biri tez hazırlamak, yani acele anlamına gelir ya, bir şeyi acele yapmak manasına oldukça yorulmuş. Siz hemen kelimeden hareketle acele şeytandandır, yoksa bu tez işleri de acele olacağından böyle bir yönü, böyle bir özelliği var mı falan demeyin bana. Ben onu anlatmak için demedim. Yani işte var ya piyasada o kelimeler. Onlardan birini odasında ziyarete girdim. Selamun aleyküm selam. Kafasını zar zor kaldırma cüretinde ve nezaketinde bulundurup hemen o hani belli ebatta üzerine özene bezene her bir menbaadan bulup aktardığına inandığı yazıların olduğu kağıtlara tekrar düşürdü kafasını. Çünkü kocaman bir masanın arkasına saklanmış, masanın ön planında yani benden yana olan tarafında da bir dizi kitap vardı. Masanın geri kalan tarafında öbek öbek, grup grup üst üste yerleşmiş, yan yana konulmuş, kendince bir ahenk olsun, bir düzen bulsun diye fiş dedikleri o kağıtlardan sıralanmıştı. Durdum, belki bir dakikacık. Sonra, Allah'tan kork, Allah'tan utan, yanına gelmişim, bari hiç olmazsa bir hadis ikram et de gideyim dedim. Kafasını yarı kaldırır, yarı düşürür biçimde, dedi ki, ya Allah aşkına sen görüyorsun işte gibi mazeretlerini beyan edecekti. Ağzındaki söz yarım kaldı ve tekrar işine döndü. Çünkü yani ayıp olmasın onlar adına ama fena fil fiş olmuş deniliyordu onlar için. Hani kimileri fena fil para, kimileri fena fil kadın, kimileri fena fil şişe olurlar ya, bunlar da fena fil fiş olmuşlar. Yani o en sevdikleri aman onsuz olmaz dedikleri şey de İfna olmuşlar, fena bulmuşlar, yok olmuşlar anlamına. Dedim ki, sana diyorum anlamadın mı? Şöyle önümdeki kitapları onun fişlerine doğru bir parmak itekledikten sonra dikkat et, karıştırırsan bir ay daha uğraşırsın dedim. Kafasını lütfen kaldırdı, tehlikenin büyüğünü sezince. Dedi, bak işte al orada bir kitap. Hayır dedim, sen bir hadis söyle. uzandı eliyle, çekti bir kitap ki hadis kitabıydı ve o Tecrid-i Sarih denilen İmam Buhari'nin hazırladığı Sahih-i Buhari denilen kitaptaki tekrar eden hadislerin çıkartılmış yeni bir sıralanış şekliydi. Açtı bir yerini, okudu. Dedi ki bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine 3 günden fazla küsmesi yasaktır. Kapattı ve kitabı acele yerine koyarken tamam dedi, hadi git bir hadis okudum. 1 dakika dedim. Allah'tan kork. Bu neyin nesi? Ben onun hadis olduğuna inanıyordum ve halen inanıyorum. Sakın ha yanlış anlamayın. Ama adama soru sormam gerekiyordu. Bu tarz neyin nesiydi? Böyle laf mı olurdu? Bir hadis söylenince yanındaki de, yani benim kafama gelenler de hatırlatılmalı değil miydi? Dedim ki, sen bunu böylece dedin ama ben Ka'b bin Malik ve 2 arkadaşına aleyhissalatü vesselam ve arkadaşlarının 50 gün küstükleri haberini okuyordum. Ne haber dedim? 3 gün ve 50 gün. Hem dedim bir haber daha aklıma geldi. Sahabeden biri bir adamı elinde sapan bir kuşa taş atarken görüyordu ve diyordu ki bak onu bırak peygamberimiz yasaklıyor bir daha görmeyeyim görürsem küserim sana. Adam bir daha görünce aynı olayı adama küsüyordu. Gördüğüm kadarıyla bu iş öyle evrensel planda bir büyük suç filan da değildi. Taştı, kuştu nihayet filan dedim. Hoca efendi masum ya da samimi ama ciddi ama içi boşaltılmış duygusal bir dünyanın ürünü gözlerle yüzüme biraz tebessüm ama acı bir tebessümle bakarak dedi ki yahu arkadaş sen bilmiyor musun biz ayet ve hadisleri amel etmek için öğrenmiyoruz. Bu acı bir itiraftı. Yani öyle olduğuna inandığından değil, öyle yaşandığına inandığından dolayıydı. Ne dersiniz? Müslümanlar, eğer şu 3 durum tehlikedeyse birbirlerine, bir ömür değil, kıyamete kadar küssünler isterse, eğer beraberlikleri, eğer barışmaları, eğer dargınlığı bitirmeleri, 1- dinlerini, 2- namuslarını, 3- canlarını tehlikeye sokacaksa, bu insanlar birbirlerine küserler tabii, küssünler. Allah küs dedi, dediyse küselim. Peygamber küs emri verdiyse küselim. Ne kadar devam etsin dediyse öylece devam ettirelim. Ama söyleyin, bunun dışındaki küslükler, para hesabında noktadan sonra mı önce mi koyacaktı virgülü? Onun için adam küsüyor kardeşine, hem öz kardeşine, hesabı yanlış yaptın diye. Anneye babaya küsenler, karıya kocaya küsenler, oğluna kızına küsenler, arkadaşına, dostuna, konusuna, komşusuna küsenler, söyleyin neden küsüyorlar acaba? Oysa 3 günden fazla küslük yoktu. Hadi diyelim ki o anda parladın, saman alevi gibiydin, kızdın, bağırdın, küsüverdin. Öyleyse bu hadisten ben şöyle bir kural daha anlıyorum. Kardeşin küstü mü sana? Hem de 3 günlük bir küsmeyle mi küstü? Sen eğer onun, bu 3 günlük küsme onun hayrına olacaksa, 2 günde, 1 günde bitirmesi için uğraşma. Yani bırak biraz tatmin olsun, rahatlasın, huzur duysun diyorsan, ne ala değilse hemen git ona, özür dile, rica et, aman de, aman Allah'ım de. Hatta bu konunun en can alıcı bir örneğini ben karı koca arasındaki küslüklerde yaşansın istiyorum. Yani bilmem herkesin dünyasını, kim nasıl hareket eder, kim nasıl birbirinin gönlünü alır bilmem ama hani bir hadis vardır bilirsiniz. Bir adam karısına dinini, namus ve iffetini, canını, her şeyini dengede tutsun, sükunet unsuru olsun diye davetiye gönderirse, hanımı da onun bu davetiyesine şeytana uyarak veya şeytanlardan intikal eden direktifler doğrultusunda hayır cevabı verirse, yani hayır, git, hangi günaha girersen gir, canın cehenneme gibi bir tavır içine girerse ki o anlama gelecektir. Hadisten öğreniyoruz ki, böyle durumda bir kadın için lanetçilerin laneti yağarmış üzerine. Allah'ın, müminlerin, insanların, lanetçilerin gibi gibi. Yani kelime olarak ben aynen hadis metnini söylemediğimi anladınız ama bir lanet söz konusu. Peki, bu durumda o adam ne yapacak? Oh mu diyecek? Hani çocuklar yapar ya, ellerini göğüslerine sürerek canıma da değdi oh derler ya, öyle mi yapacaklar? İyi ki hanımın lanetini istiyordum. Allah'ın lanetine, gazabına, azabına uğraması için fırsat kolluyordum. Tamam, fırsatı buldum. Elhamdülillah yakaladım bunu mu diyecektir? Olur mu öyle şey? Söyleyin, Allah'ın laneti gelirse o eve, o da o evde değil mi zaten? Onun çocuklarının anasına değil mi lanet? Olur mu öyle şey? Ama ne yapsın? Ne yapması gerekir? Mesela bir arkadaş vardı. 5 katlı bir binanın 3. katında otururdu. Üst katta faizle yoğun ilişki içinde bir öteki içkiyle bir başkası, zina ile bir başkası fuhuşla uğraşan, yani Allah'ın azap ve gazabına davetiye büyük günahlarla yoğun meşgale içinde olan komşuları varmış. Oradan taşınmak zorunda kaldı ve diyordu ki Allah'ın azabı gelirse üsttekileri yıkıp beni atlayıp alttakileri ortadan kaldırıp beni tek katlı zemin bir ev haline getirir mi, yoksa hepimiz mi ortadan kalkarız diyordu. İşte karısı konusunda Allah'ın ve diğer lanetçilerin lanetinin tehlikesi söz konusuysa, adama düşen benim bildiğim karısının o anda cahillik yaptığına inanması ve öyle değil bak, ben vazgeçtim, tamam, zaten öyle demiştim ya, benim bugün gitmem gerekiyor, geleceğim 2 saat sonra, 3 saat sonra, bana müsaade et ya da haberin olsun filan deyip onun hatta gönlünü alsın da o kadın Allah'ın gazabından, azabından ve lanetinden kurtulsun. Söyleyin, sizin bir özrünüz ile, özür dilemenizle, sizin bir geri adım atmanızla Allah'ın kullarından biri ki sen onu, 2 gün sonra sen onunla baş başa kalacaksın. Öyleyse sen onun Allah'ın lanetinden kurtulması çabasını hor görme, küçük görme ve sen barışıver. Tekrar okuyorum. La hicrate fevka felâthin. Dargınlık 3 günden fazla olmaz. 625. La hemme illa hemmuddeyni ve la veca'a illa veca'ul ayni. En ağır sıkıntı borç sıkıntısıdır. En zor ağrı da göz ağrısıdır. Allah korusun. Borç sıkıntısı, yani biz ne kadar ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Bilmem fark edebildiniz mi? Hadisleri açıyoruz, borçlanma, borç sakat iş, borç kötülüktür, borç şahsiyeti ezer, borç adamı mahveder, borç yüktür, borç adamın üzerine çıktı mı altında ezilir, borç şöyle kötüdür, borç böyle sıkıntıdır. Ama biz öyle tercüme etmiyoruz bunları. Borç yiğidin kamçısıdır, borç oldu mu adam adam olur, borçlanmayı bilen, hatta eğer borçlanmayı borçlanmayla ödemeyi biliyorsa o daha büyük adamdır. Ona akka edecek, buna tokka edeceksin. Böylece borç ödeyeceksin, bunu bilebildin mi? İyi adamsın, sen kafası çalışan bir adamsın, bırak sıkıntıyı. Kaldı ki borç ödeme konularında insanlar sıkıntısızlığın formüllerini de hatta karikatürize etmişler, fıkra haline getirmişlerdir. Adamın biri, akşam olmuş yemekte, iştahından eser kalmamış, yiyecek hali yok. Yüzü kapkara kesilmiş, köşeye oturmuş, derin derin düşünüyor. Nefes derin alıyor, ne yaptığı belli değil. Karısı dayanamamış, önüne oturmuş, karşısına oturmuş, cazip olmaya çalışmış, dikkat çekmeye çalışmış olmamış, sonunda açıktan sormuş, demiş, hayrola efendi, nedir senin derdin, nedir bu halin, bugün seni çok farklı görüyorum, çok korkunç bir dert altında, sıkıntı içindesin. Evet der çaresiz adam, onu üzmek istemez, o, onun hayat programında borcun, derdin, sıkıntısı olması gerekmeyen, o hayatının yegane desteğidir. Onu neden üstün ki? Ona söylemek istemez fakat çaresiz kalmıştır. Der ki hani şu karşıdaki aşı ablalardan borç almıştık ya, yarın günü geldi ama ödeyemeyeceğiz. Ondan dolayı sıkıntılandım, ne yapsam filan derken, aa der kadın, bu muydu sıkıntın, söyleseydin ya. Hemen açar pencereyi, Ayşe abla, çıkar karşıda kadın. Buyurun canım, ne dedin, beni mi çağırmıştın? Evet, kocam sizden borç almışmış, yarın ödemek üzere, onu yarın ödeyemeyecek de onu haber etmek istemiştim der, pat diye kapatır yüzüne pencereyi. Arkasından da biraz da onlar düşünsün der. Tamam, kesin çözüm. Adam pişkin üstelik. Hiç de utanmıyor bile. Yok arkadaş diyor, Allah bana ben sana. Getirsinler versinler, Allah bana versin ben de sana ödeyeyim. Yani adam o kadar rahat ki, mevcut hayat standardında bir değişiklik yok, zevkini yaşıyor, yiyeceği öyle, giyeceği öyle, gezeceği öyle, tozacağı öyle, ama borç mu? Olsun, zaten adam borçlanırken de başkalarının kenarda kullanmayı bilmez enayidir dediği imkanlarından yararlanmak üzere borçlanmıştı. Bu kullanım imkanı sürdürmeye devam etmenin yolları da arayacaktır elbette, ama İslam öyle demiyor. En ağır sıkıntı borç sıkıntısıdır. Ve aleyhissalatü vesselam ısrarla borçtan Allah'a sığınıyor. En zor ağrı da göz ağrısıdır. Allah vermesin kimseye. Habibedir bir hadiste, kerimedir bir hadiste. En değerli varlığıdır kişinin elbette bedende en güzel, en değerli varlıklarımızın, en değerli azalarımızın biridir. Yani aleyhissalatü vesselam onun ağrısının en şiddetli olduğunu, en zor olduğunu bize haber vermektedir. Efendim peygamberimizin söylediği göz ağrısı ama o dönemin tıp imkanlarına göre demenin bence yersiz olduğuna inanıyorum. Çünkü o dönemdeki insanların göz ağrısı o döneme göre, şimdiki insanların da göz ağrısı şimdiye göre demekte ne kadar isabet edeceğimizi bilemiyorum. Ama aleyhissalatü vesselamın sözünü aynen tekrar okuyorum. La hemme illa hemmuddeyni ve la veca'a illa veca'ul ayni. En ağır sıkıntı borç sıkıntısıdır. En zor ağrı da göz ağrısıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.